Ayrım 23.
Nöbetçi tüfeğini yerden almak için eğiliyor, eğiliyor, eğildiği sırada yıldırımla vurulmuş gibi boylu boyunca uzanıyor. Kolombiyalı sallıyor ipi ama çengel duvara çarpıp geri geliyor. İkinci kez savuruyor. Tamam, çengel duvara çarpıp yine geri geliyor. Üçüncü kez savuruyor. Tamam, çengel duvara takıldı. Sağlam olup olmadığını anlamak için asılıyor. Ben de deniyorum. Bir ayağımı duvara dayayıp tırmanmaya hazırlandığım sıra, Clouseau, aman ha diyor, nöbetçiler geliyor. Nöbetçilere görünmeden geri çekilecek zamanı ancak buluyorum. Mahkumlara özgü koruma ve dostluk içgüdüsüyle 10-15 Kolombiyalı hemen çevreme toplanıyor. Aralarına karışıyorum. Ardımızda halatı duvara asılı bırakıp duvar dibinden yürüyoruz. Yeni gelen nöbetçilerden biri hem halatı hem de tüfeğinin üstüne yığılmış yatan nöbetçiyi görüyor. 2-3 metre kadar koşup canavar düdüğünün düğmesine basıyor. Bir tutuklunun kaçtığından emin. Sedye ile uyuyan nöbetçiyi almaya geliyorlar. Duvarın üstündeki geçitte 20'den fazla polis var. Don Gregorio'ya da yanlarında. Halatı yukarı çekiyor. Çengel elinde. Az sonra elde tüfek, polisler avluyu kuşatıyor. Yoklama var. Adı okunan hücresine girmek zorunda. Şaşırtıcı bir olay. Tek noksan yok. Herkesi hücresine kapayıp üstüne vuruyorlar kilidi. İkinci bir yoklama ve hücre hücre denetim. Hayır, kimse kaybolmamış. Saat 3'e doğru bizi yeniden avluya çıkarıyorlar. Nöbetçinin horul horul uyuduğunu, uyandırmak için ne yaptılarsa boşa çıktığını öğreniyorum. Kolombiyalı suç ortağım benden bitik halde. İşi başarıyla sonuçlandıracağımıza o kadar emindi ki Amerikan mallarına ver yansın ediyor. Çünkü nöbetçiye verdiğimiz uyku ilacı Amerikan malıydı. Ne yapmalı? Homre, baştan başlarız. Bula bula bu cevabı buluyorum. Nöbetçiyi tekrar uyutmak istediğimi sanıyor. Oysa ben bambaşka bir yol alıyorum artık. Fransız usulü kahve içecek biri daha çıkar mı sence? O kadar hıyar mı bu gardiyanlar diyor. Acı durumuma rağmen gülmekten kendimi alamıyorum. Hiç kuşkun olmasın ha. Nöbetçinin uykusu 3 gün ve 4 gece sürüyor. Tabii uyandığında kendisini Fransız usulü kahveyle benim uyuttuğumu açıklıyor. Don Gregorio beni çağırıyor, nöbetçileriyle yüzleştiriyor. Nöbetçi komutanı kılıcıyla bana vurmak istediğinde odanın köşesine çekilip onu tahrik ediyorum. Herif silahını kaldırıp saldırıya geçerken Don Gregorio'ya araya giriyor. Kılıcı omuzuna yemesiyle yere yığılması bir oluyor. Köprücük kemiği kırılmış. Avaz avaz bağırdığından subay ondan başkasıyla ilgilenmez oluyor. Kaldırıyor müdürü yerden. Don Gregorio yardım istiyor. Yan odalardan sivil memurlar koşuşuyor. Nöbetçi subayı 2 polis memuru ve uykudan yeni kalkan nöbetçi müdürün intikamını almak isteyen bir o kadar siville boğuşuyorlar. Bu kargaşalıkta çoğu hafif yaralar alıyor. Aradan beresiz sıyrılan yalnız benim. Önemli olan artık benim durumum değil de müdürün ve nöbetçi subayın durumu. Hastaneye kaldırılan müdürün yardımcısı beni avluya yolluyor. Senin işine sonra bakarız Fransız. Ertesi sabah omuzu alçıya alınan müdür nöbetçi subaya karşı yazılı olarak tanıklık etmemi istiyor. Büyük bir zevkle benden istenen şeyi söylüyorum. Uyku ilacı hikayesi hepten unutuluyor, kaynayıp gidiyor. Artık ilgilendirmiyor onları. Benim için ne büyük bir talih. Birkaç gün geçtikten sonra Joseph Dega cezaevi dışından harekete geçmeyi teklif ediyor. Nöbetçilerin üstünde gezindiği duvarın iyice aydınlatıldığını, bu nedenle de gece kaçmanın imkansızlığını ona söylemiştim. Bir elektrikçinin yardımıyla bunun da çaresini buluyor. Cezaevi dışındaki transformatörün kolunu indirince elektrik akımı kesiliverilecek. Bana da sokak yönünde avluda ve kilisenin kapısında bekleyen nöbetçileri satın almak düşüyor. Bu iş sandığımdan çok daha güç. Bir kere Joseph'in aracılığıyla aileme 10.000 peso göndereceğime Don Gregorio'ya inandırmam gerekiyor. Karısına bir şey alması için 2.000 peso da onun eline sıkıştırdım mı, işin bu yanı tamam. Nöbet saatlerini ve sırasını düzenleyenin kimliğini anladıktan sonra onu da satın almak zorunlu. 3000 pezoya evet diyor ama diğer iki nöbetçiyle yapacağım pazarlığa bulaşmak istemiyor. Onları bulmak ve anlaşmak bana ait. Ben satın aldığım nöbetçilerin adlarını bildireceğim. O istediğim nöbet sırasını kendilerine verecek. Bu yeni kaçış planı bir ayım alıyor. Sonunda her şey en ufak ayrıntısına kadar hazır. Avludaki polisle anlaştığımızdan o yönden derdimiz yok. Parmaklıkları bir demir testeresiyle keseceğiz. Elimde 3 testere var. Birlikte kaçmayı denediğimiz Kolombiyalı'ya haber vereceğim. Parmaklığını birkaç yerinden kesecek. Kaçacağımız gece günlerden beri deli numarası yapan bir arkadaşı teneke çalıp avaz avaz şarkı söyleyecek. Kolombiyalı nöbetçinin yalnız 2 Fransızın kaçışına göz yumacağını biliyor. Üçüncü biri kaçmaya kalkarsa üzerine ateş edecek. Yine de talihini denemeye kararlı. Karanlıkta birbirimize yapışarak tırmanırsak nöbetçinin 3 kişi olduğumuzu seçmeyeceğine inanıyor. Benimle kimin geleceğini anlamak için Clouseau ile Motret de aralarında kura çektiler. Clouseau kazandı. Karanlık gece gelip çatıyor. Çavuşla 2 polis paralarını ortadan kesilmiş halde alıyorlar. Bu kez paraları kesmem de gerekmedi. Önceden kesilmişti nasılsa. Paylarına düşen öteki parçaları Borio Şiko'da Joseph Degas'ın karısından alacaklar. Işık sönüyor. Parmaklığa yükleniyoruz. 10 dakikaya varmadan kesiliyor. Koyu renk gömlek ve pantolonlarla hücreden çıkıyoruz. Yolda Kolombiyalı da bize katılıyor. Siyah bir mayonun dışında çıplak. Zindan kapısının ten örgüsüne tırmanıyor. Sundurmaya dolanıp ucunda 3 metrelik bir halat bulunan çengeli duvara savuruyorum. 3 dakika içinde çıt çıkarmadan nöbetçilerin devriye gezdikleri yerdeyim. Yüzü koyun yere uzanmış Clouseau'yu bekliyorum. Ortalık zifiri karanlık. Birden bana doğru uzanan elleri görüyor, daha doğru belli belirsiz seçerek yakalıyor ve çekiyorum. Müthiş bir gürültü kopuyor. Clouseau duvarla sundurma arasından geçerken pantolonunun kemeri saça takılmış. Tabii elimi çekiyorum, ses kesiliyor. Kemerini kurtardığını sanarak yeniden Clouseau'yu çekiyorum. Çünkü o adamın gümbürtüsü ardında yukarı alabiliyorum. Diğer nöbetçi kulübelerinden tüfek sesleri geliyor ama bizimkinde çıt yok. Tüfek sesleriyle aklımız başımızdan gidiyor ve yanlış yere atlıyoruz. Sağda 5 metre aşağıda bir yol varken 9 metre yükseklikten altımızdaki yola düşüyoruz. Sonu Clouseau'nun sağ bacağı yeniden kırılıyor. Ben de yerimden doğrulamıyorum. İki ayağım da kırık. Sonradan ökçe kemiğimi kırdığımı öğreniyorum. Kolombiyalıların dizi çıkıyor. Tüfek sesleriyle nöbetçiler dışarı uğruyorlar. Büyük bir elektrik lambasını üstümüze tutup bizi kuşatıyorlar. Tüfekler ateşe hazır. Hırsımdan ağlıyorum. Üstelik polisler yerimden kalkamadığıma da inanmıyorlar. Diz üstü yüzlerce dipçik altında itilip kakılarak giriyorum cezaevine. Kolombiyalı ile Clouseau tek ayak üstünde sekiyorlar. Bir dipçik darbesinin başımda açtığı yaradan oluk gibi kan akıyor. Tüfek sesleri Allah'tan o gece nöbetçi olup odasında uyuyan Don Grogueux'u uyandırmış. Yetişmese dipçik ve süngü darbeleri altında ölüp gideceğiz. En fazla üstüme çullanan da 2 nöbetçiyi istediğim yere yerleştirmek üzere satın aldığım çavuş. Don Grogueux bu amansız insan avına son veriyor. Bizi ağır yaraladıkları takdirde hepsini mahkemeye vermekle tehdit ediyor. Bu tılsımsız söz herkesi hareketsiz bırakıyor. Ertesi sabah Clouseau'nun bacağı hastanede alçıya alıyorlar. Kolombiyalı'nın dizi çıkıklıktan anlayan bir tutuklu tarafından yerine oturtulup sarılıyor. Gece ayaklarım o kadar şişti ki kafam kadar büyüdü. Kan oturması sonucu önce kırmızı sonra da kapkara kesildi. Doktor şiş ayaklarımı tuzlu suya koyuyor. Günde 3 kere de sülük yapıştırıyorlar. Sülükler emebilecekleri kadar kan emince kendiliklerinden bırakıyorlar derimi. Sirkeye atıp işlerindeki kan boşaltılıyor. Başımdaki yaraya da 6 dikiş atmaları gerekti. Haber sıkıntısı çeken bir gazeteci benimle ilgili bir yazı yayınlıyor. Kilisedeki ayaklanmanın elebaşısı olduğumu, nöbetçilerden birini zehirlediğimi, son olarak da dışarıdan bazı kişilerle işbirliği yaparak bütün mahkumları kaçırmaya kalkıştığımı belirtiyor. Transformatörün kolunu indirip bütün mahallenin ışıklarını kesmek ancak dışarıdan birinin işe karışmasıyla mümkündür diyor. Fransa'nın bir an önce yetişip bu bir numaralı gangsterinden bizi kurtaracağını umuyoruz diyerek de yazısını noktalıyor. Joseph karısı Annie ile beni görmeye geldi. Çavuşla üç polis memuru ayrı ayrı uğrayarak ellerindeki paranın öbür yarısını istemişler. Annie ne yapmak gerektiğini öğrenmeye gelmiş. Sözlerini tuttukları için parayı vermesini söylüyorum. Başarısızlığa uğradıksa suç onların değil. Bir haftadır içinde yattığım bir madeni el arabasıyla avdala gezdiriyorlar beni. Arabanın ayak ucuna takılan tahtalar arasında gerili bez parçasına ayaklarımı uzatıp yatıyorum. Fazla acı çekmemek için ancak böyle yapabilmem mümkün. Dev boyutlara varan şiş ve kan oturmasıyla kapkara kesilen ayaklarımı yatarken bile bir yere değdirmeye gelmiyor. Böyle yattığımda daha az acı çekiyorum işte. Ayaklarımın şişi kırıldığından 15 gün sonra yarı yarıya iniyor. Röntgenini alıyorlar. Ökçe kemiklerimin kırıldığı anlaşılıyor. Hayat boyu düz tepen kalacağım. Bugünkü gazete, içinde bir sürü polisle bizi almaya gelecek Fransız gemisinin ay sonu Barranquilla'da olacağını yazıyor. Gazeteye göre bu geminin adı Mana. Günlerden 12 Ekim, 18 günümüz var. Son kozumuzu da oynamak zorundayız. Ama bu kırık ayakla ne yapabiliriz ki? Joseph umutsuz. Son ziyaretinde Barrio Chico'daki bütün kadınların özgürlüğe kavuşmak için verdiğim bunca mücadeleden sonra Fransızlara iade edilmek üzere olmama çok üzüldüklerini söylüyor. Durumum Barranquilla'daki Fransız kolonisini çok üzüyor. Bu adamlarla kadınların beni işten desteklemeleri karşısında epey rahatlıyorum. Bir Kolombiyalı polisi öldürmekten vazgeçtim. Gerçekten de bana kötülüğü dokunmamış bir adamı öldüremem. Yardım ettiği bir anası, babası, bir karısı ve çocukları olabileceğini düşünüyorum. Ailesiz kötü yürekli bir polis bulmak gerektiğini düşünerek gülümsüyorum. Örneğin ona şu soruyu sorabilirim. Seni öldürürsem ardından kimse ağlamayacak ya. Bu 13 Ekim sabahı kafam gerçekten bozuk. Yutunca sarılık olacağım pikrik asit taşının parçasına bakıyorum. Hastaneye kaldırılırsam Joseph'in satın aldığı adamlar belki beni oradan kaçırabilirler. 14 Ekim günü limondan da sarayım. Don Gregorio avluda beni görmeye geliyor. Gölgelik bir yerdeyim. Ayaklarım havada. El arabamın içinde yatıyorum. Çabucak dolambaçlı yollara sapmadan, hiçbir şey düşünmeden beni hastaneye yatırırsanız size 10.000 pezo diyorum. Fransız çalışacağım. Yalnız 10.000 pezo için değil. Özgürlük uğruna bunca zaman boşuna mücadele etmen insanı gerçekten üzüyor. Biraz da ondan yardım edeceğim. Yalnız gazetede çıkan yazıdan ötürü seni hastanede tutmazlar. Korkarlar bundan. Bir saat sonra doktor beni hastaneye kaldırıyor. Hastanenin zeminine değmiyorum bile. Sedye ile can kurtarandan indirilip yerimden kımıldatılmadan idrarıma bakılıyor. Çok dikkatli muayene ediliyor ve 2 saat geçmeden cezaevine dönüyorum. Günlerden 19 Ekim Perşembe. Joseph'in karısı Annie bir Korsikalı'nın karısıyla birlikte geldi. Bana sigara ve tatlı getirdiler. Bu iki kadın dostça sözleriyle içimi ferahlatıyorlar. Güzel sözleri, saf ve çıkar gözetmeyen dostlukları bu acı günü gerçekten güneşli bir öğleden sonraya çevirdi. Çevre adamlarının dayanışması 80'de kaldığım sürece bana ne kadar faydalı oldu anlatamam. Beni kaçırmak için özgürlüğünü ve durumunu tehlikeye atacak kadar ileri giden Joseph Degas'ın borcunu ödemek imkansız. Yalnız Annie'nin sözü aklıma bir şey getiriyor. Aramızda konuşurken, kelebek diyor, özgürlüğünüze kavuşmak için bir insanın yapabileceği her şeyi yaptınız. Kader size karşı pek insafsızca davrandı. Artık 80'i uçurmaktan başka çareniz kalmıyor. Neden olmasın? Bu eski cezaevini neden uçurmayayım? Üstelik bütün Kolombiyalılara da hizmette bulunmuş olurum. Cezaevini uçurursam belki daha yeni ve temiz bir bina yaparlar yerine. Bir daha görüşmemek üzere vedalaştığım bu sevimli kadınlarla öpüşürken Annie'ye, Joseph'e pazar günü gelip beni görmesini söyleyiverin diyorum. 22 Ekim pazar günü Joseph beni bekliyor. Güpegündüz cezaevi duvarını uçuracağım. Daha önce de sözüne ettiğimiz sahte taksiyle 5000 pezoya anlaş. Her gün sabahın 8'i ile akşamın 8'i arasında Calle Madeleine arasındaki sokakta beklesin. Hiçbir şey olmasa da eline günde 500 pezo geçecek. Bizi kaçırabilirse de 5000 pezo. İri yarı bir mahkumun sırtında dinamitin açacağı delikten geçip taksiye kadar varacağım. İşim bundan sonrası şoföre bağlı. Aksi halde hapı yuttuk demektir. Başka bir umut kapısı kalmıyor. Bana güven diyor Joseph. Saat 5'te iki kişinin koltuğunda kiliseye gidiyorum. Tek başıma dua etmek istediğimi söylediğimden beni yalnız bırakıyorlar. Don Gregorio'yu çağırtıyorum, geliyor. Hombre, buradan ayrılmana 8 gün kaldı diyor. Sizi bu iş için çağırttım ya, sizde 15.000 pezon var. Gitmeden önce arkadaşıma vermenizi istiyorum, aileme gönderecek. Beni görevlilerin kötü davranışından her zaman korumak zahmetine katlandığınız için lütfen 3.000 pezoyu kabul edin. Paralarla bir zamplık şeridi bana bugün verirseniz çok sevinirim. Böylece paraları perşembe günü dostumla yollamak üzere hazır ederim. Pekala, oldu diyor. Geri dönüyor ve ortadan kesilmiş 12.000 pezoyu bana veriyor. 3.000'i de kendine ayırıyor. Yeniden el arabama uzanınca Kolombiya'yı tenha bir köşeye çağırıyorum. Son kaçışımda benimle gelen adam bu. Projemi ona açıyor ve beni sırtlayıp 30 metre kadar koşturarak taksiye götürmeyi kabul edip etmeyeceğini soruyorum. Yapacağına söz veriyor. İşin bu yanı sağlam. Joseph istediklerimi yapacakmış gibi hazırlanıyorum. Pazartesi sabahı erkenden duşa giriyorum. Closiot ile birlikte her gün arabamı süren motorette son kaçışında 3000 pezo verdiğim, beni iyice döven çavuşu çağırıyor. Çavuş Lopez, sizinle konuşmalıyım. Ne istiyorsunuz? 2000 pezoya 3 vitesli ve çok güçlü bir matkapla 6 çakmak fitili istiyorum. Fitillerin ikisi yarım santim, ikisi 1 santim, ikisi de 1,5 santim kalınlığında olmalı. Ama üzerimde hiç para yok. İşte size 500 pezo. Yarın nöbet değişirken saat 1'de istediklerini alacaksın diyor. 2000 pezoyu hazırla sen. Salı günü 1'de bütün istediklerimi avludaki boş çöp sepetinde buluyorum. Bu teneke nöbet değiştikçe boşaltılıyor. Dev yapılı Kolombiyalı dostum Pablo hepsini toparlayıp saklıyor. 26 Ekim Perşembe günü Joseph görünmüyor. Ziyaret saatinin sonuna doğru beni çağırıyorlar. Joseph'in adına gelen yaşlı ve buruşuk yüzlü bir Fransız. Şu somunun içinde istediğin var diyor. Taksi için 2000 pezo. Günde 500 pezodan tamam mı? Şoför yaşlı bir perilo. Her şeyi göze alıyor. O yandan kuşkun olmasın. Eyvallah, eyvallah. Ekmek dikkati çekmesin diye büyük bir kağıt torbanın içine sigaralar, kibritler, sosisler, bir sucuk, bir paket tereyağı, bir şişe de kara zeytinyağı doldurmuşlar. Torbamı karıştıran kapıdaki nöbetçiye bir paket sigara, kibrit ve iki sosis veriyorum. Bir parça da ekmek ver demez mi? Bir bu eksikte. Yo arkadaş, ekmeği de kendin al. Al sana 5 pezo. Çünkü bu ekmek altımıza yetmeyecek nasılsa. Bize de alırsın bir zahmet. Of, ucuz kurtuldum. Bu herife sosis vermek de nereden aklıma geldi? El arabası bu baş belası polisten hızla uzaklaşıyor. Ekmek istemesi beni öylesine dehşete düşürmüş ki hala ter içindeyim. Şenlik yarına, her şey hazır Pablo. Deliği avluya doğru çıkıntı yapan nöbetçi kulübesinin altında açmak gerekli. Yukarıdaki aynasız nasılsa seni göremez. Göremez ama duyabilir. O işin de gereğini düşündüm. Sabah 10'da avlunun bu bölümü gölge olur. Bakırcılardan biri bizim birkaç metre ötemizde bakır levhayı duvara dayayıp çekiciyle düzenlemeye koyulmalı. İki kişi olursa daha da iyi. Her birine 500 pezo veririm. Bu işi yapabilecek iki kişi bul bana. Buluyor gereken adamları. İki dostum durup dinlenmeden bakır dövecekler. Nöbetçi bizim gürültümüzü duyamaz. Yalnız senin arabanla nöbet kulübesinin hemen altında durup Fransız dostlarınla tartışman gerekiyor. Böylece beni karşı köşedeki nöbetçiden biraz gizlemiş olursunuz. Delik bir saat içinde oyuldu. Bakır levhaya indirilen çekiş darbeleri ve yardımcılardan birinin fitile döktüğü zeytinyağı sayesinde nöbetçi hiçbir şeyden kuşkulanmıyor. Dinamit kapsül ve fitil kondu. Dinamit duvardaki kovuğa kille yerleştirildi. Çekiliyoruz. İşler yolunda giderse patlamayla duvarda büyük bir oyuk açılacak. Nöbetçi kulübesiyle birlikte aşağı inecek ve ben Pablo'nun sırtında taksiye varacağım. Ötekiler de başlarının çaresine bakacaklar. Mantıklı düşünülürse Clouzot ile Maturet de avludan benden sonra bile çıksalar taksiye daha çabuk varabilecekler. Fitili ateşlemeden hemen önce Pablo durumu Kolombiyalılara bildiriyor. Kaçmak isterseniz birkaç saniye sonra duvarda bir oyuk açılacak. Hemen fırlamak gerek çünkü polisler en arkada kalan ve göz önünde bulunanlara ateş açacaktır. Fitili ateşliyoruz. Müthiş bir patlama bütün mahalleyi sarsıyor. Nöbetçi kulesi içindekiyle birlikte aşağı iniyor. Duvarda koca koca yarıklar açılıyor. Sokağı görebilmek mümkün ama bu deliklerden hiçbiri avludan çıkabilmemize yetecek kadar büyük değil. Dilediğimiz büyüklükte bir gedik açılmadı. Ancak o an hapı yuttuğumu anlıyorum. Kaderim Cayenne'e dönmek demekmiş. Patlamanın ardından akıl almaz bir kargaşalık oluyor. 50'den fazla polis avluda. Don Gregorio bu işin kimin başının altından çıktığını hemen anlıyor. Buena Fransız, bu son olur umarım diyor. Garnizon komutanı sinirden deliye dönmüş. El arabasında yatan yaralı bir adamı da dövdüremiyor tabii ki. Diğerlerinin başını derde sokmamak için bu işi tek başıma düzenlediğimi bağıra bağıra söylüyorum. 6 gardiyan delik deşik duvarın önünde, 6'sı avluda, 6'sı da yolda, duvarcılar onarımı bitirene kadar devamlı nöbet tutacaklar. Kuleyle birlikte avluya düşen nöbetçiye Allah'tan hiçbir şey olmamış. Küreye dönüş. 3 gün sonra 30 Ekim sabahı saat 11'de beyaz giysiler içinde 12 Fransız mubassır bizi Kolombiyalılardan devralıyor. Yola çıkmadan önce de resmi bir tören düzenleniyor. Her birimizin kimliğini anlamak gerek. Fişlerimizi, fotoğraflarımızı, parmak izlerimizi ve gereken her şeyi getirmişler. Kimliklerimiz tespit ediliyor. Fransız konsolosu bizi resmen Fransa'ya iade edecek olan Kolombiyalı hakimin uzattığı zaptı imzalamak üzere yaklaşıyor. Orada bulunan herkes Güyan'dan gelen bu mubassırların bize gösterdikleri yakınlık karşısında hayretten hayrete düşüyor. Ne bir düşmanlık var ne de kötü bir söz. Bizden daha uzun süre kalan diğer 3 arkadaş aynasızlardan bazılarını tanıyor. 40 yıllık dostlar gibi konuşuyor, şakalaşıyorlar. Kafilenin başındaki binbaşı Bural benim sağlık durumumdan endişede. Ayaklarıma bakıp gemide tedavi göreceğimi söylüyor. Bizi almaya gelen gemide iyi de bir hasta bakıcı varmış.